Ayrım 24.
Okura bu konuşmaların büyük çoğunluğunun o Sultanahmet Camii'ni gören hastane odasında yapıldığını hatırlatmalıyım. Onu kaybettiğimiz tarihten 6 ay öncesinden itibaren yoğun bir tetebbüye, bir şey hakkında geniş bilgi edinme, bir şeyi etraflıca inceleme, Osmanlıca, Türkçe sözlük, yazanın notu, girmişti. Ruhunun izini sürüyordu. Umudunu büsbütün yitirmesine de bu sebep oldu kanaatindeyim. Hatırlarsınız, sonunda kendisi gibi bir oluşumu yürütemeyeceğine karar vermişti. Zaman yanlış, mekan yanlış, benim terkibim yanlış diyordu. Onun terkibi yanlış değildi, hayır. Yanlış olmadığına bütün benliğimle inanmış olduğum içindir ki yazıyorum ama... Onunki gibi bir terkibin denk düştüğü zaman diliminde ve dünya bölgesinde yeri yoktu. Bu da doğru. Çocukları iş edinmiş olması günaydan beklenir bir şeydir. Hep söylediğim gibi Rodoplu'da tevekkülün uzlaşması yok. Bir şeyi iyileştirmek için müdahale gerektiğine inanıyorsa asla üşenmez, elinden geleni ardına koymazdı. Önce vücudunun güzelliğine dikkatini çektim diye sürdürdü. Çiçekten bahsediyordu. Belki de sert yer yatağından, kızların omurgaları mükemmeldi. Uzun bacaklarının, geniş omuzlarının, dimdik duran sırtının albenisine dikkatini çektim. Esmerliğinden nefret ettiği teninin şeftali pürüzsüzlüğünden, çatık kaşlarının cımbızla halledilebileceğinden bahsettim. Gözlükten çok sıkılıyorsa lens, burnundan nefret ediyorsa estetik ameliyat diye bir şeyin olduğundan bahsettim. Şimdi estetik ameliyat önerebilmiş olduğumu yadırgadığını biliyorum. Ama eğer dünya devletine gidiyorsak burunlarımız da küçülecek, öyle değil mi? Güldü. Takılıyorum ama itiraf edeyim ki şövendim. Yani kızlar akranlarına fark atabilecek donanıma sahip olsunlar istiyordum. Toplumun en tepesine oynayabilecekleri donanımı edinsinler istiyordum. Kimselerin onlara yan bakmasını istemiyordum. Şimdi tabii buna asimilasyonu teşvik etmek de denebilirdi. Bunun farkındaydım. Nitekim Binali gibi, Abidin amca gibi tiplerin Türkçeyi doğru telaffuz etmemek için direnmelerini, Nalan'ın iyi yemek pişirmemek için gösterdiği gayreti de anlıyordum. Onlar bu çabalarını kimliklerini muhafaza etmek şeklinde görüyorlardı ve bu bana acı veriyordu. Çünkü onca yıllık batı kavgamdan sonra artık şunu görüyordum. Kültür sömürüsüne karşı durmaya sıvandığım zaman önüne çıkan büyük tuzak, zarf ile mazrufu ayırt edemez olmaktır. Ya da şöyle söyleyeyim, ilerleme Marksist anlamda daha çok bir şey olma ile istifleme, daha çok bir şeye sahip olma arasındaki farkı gözden kaçırmak demektir. Mesela burjuva eğitimidir diye okumaktan vazgeçmek, bu tuzağa düşmek demektir. Etnokentrizm, kinophobia, yani kendi ırk, millet ya da kültürünün herkesinkinden üstün olduğu inancı, yani yabancı korkusu ve düşmanlığı bu tuzaktandır. Şimdi ben istiyordum ki kızlar özgür seçim yapacak donanıma kavuşsunlar. Bir şeye karar vereceklerse daha iyisi ya da farklısını bilmedikleri için değil, tersine iyi bildikleri için karar versinler. Mao'nun Çin'i gibi kadın erkek pranga mahkumları gibi bir örnek giyinmek isterlerse bunu başka türlü giyinmeyi bilmedikleri için değil, murakabe edilmiş tercihleri öyle olduğu için yapsınlar istiyordum. Anlıyor musun? Ama olmadı, öyle değil mi Günaycığım? Gözleri doldu. Bilmiyorum dedi. Sanırım benimki umutsuz bir çabaydı. İstanbul'da onları ele geçiren Türkçe değil İngilizce, bağlama değil gitar oldu. Supi'yi hatırlasana. Türkçe la diyemiyordu. Ama İngilizce dı sesi çıkarabilmek için dilini sakat ediyordu. Müzik sevgisi kendisini gitar çalmak şeklinde gösterdi. Ve tabii öyle garip, öyle acıklıydı ki, Kürtlerin türkülerini söylemek bile neredeyse bana düştü, iyi mi? Kendisiyle alay ediyordu. Hadi. Yo vallahi, Kürtçe kasetler yasaktı biliyorsun. Polis yakalamasın diye piyasada ne kadar gönül yazar, Muazzez Abacı kaseti varsa onlar alınır, Aram'dı, Şivan'dı bu kasetlere doldurulurdu. Ben de dinlerdim. Gel gör, bir süre sonra iki tip ezgi olduğunu keşfettim. Bir tanesi bizimkilere hiç benzemeyen ürpertici, anlatılmaz güzellikte türküler. İkincisi Azerbaycan operaları tarzında ya da marşımsı ezgiler. İkisinin de ne dediğini bilmiyordum ama tercihim her seferinde birincisi oluyordu. Ve Şiran'ın canını sıkıyordum. Sonra anladım ki onların da ruhi suları ve rahmi saltukları var. Ve bu türküler Ahmet Kayavari, devrimci kahramanlık türküleri. Şimdi hal böyle olunca Suphi tabii ki gitar çalacak. Dayanamadım. Yani çalamayacaktı. Canım çalacaktı, çalamayacaktı ama deneyecekti. Adeta mesele asimile olmamak değil de neye asimile olmak meselesi gibiydi. Anlıyor musun? Batı dururken kendisine sahip olamadığı gibi üstelik inkar eden Türk'e mi asimile olacaklardı? İsteseydi bile Türk olan neydi ki benimsesinler? Biz satışa çıkalı nicedir. Bir de Aryanlıkları varsa. Elbette, dedi Günay üzüntüyle. Bu Aryanlık meselesi de şuydu. Söylediğim gibi Günay, Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesinden 1918-1921 arası İngiliz kitapları bulur bulur getirirdi. Bu kitapların ortak özelliği, Türklerden ve Araplardan farklı olarak Kürtler ayrı ırktandır temasını işlemeleriydi. Mesela öyle ortaya konuyordu ki, işte burada Avrupa ırkından dili de Avrupalı ezilen bir ulus vardı ve Avrupa buradaki akrabalarına sahip çıkmalıydı. Rodoplu'nun daha önce yazdığım Korkusuz Yiğit Bir Irk, insanı minnettar bırakan konukseverlik, eşsiz dürüstlük, onur, huzur veren güzel bir çehre, nezaket ve şövalyelik diye ortaya koyduğu vasıfları aslında yüzbaşı W.R. Hay adlı bir İngiliz subayının tanımlamasıydı. Yüzbaşı Hay, Hindistan hükümetinin 24. Pencaplılar kıtası diye bilinen birliğinin siyasi bölümünde görevliydi. Hatırlayacaksınız, Bakkal Şükrü Efendi'nin anlattığı birlikler bunlardı. Irak'ta bizimkiler İngilizlerin Hint sömürgesinden getirdikleri Müslümanlara karşı savaşmışlardı. Ve İngilizler Pencaplılar kutsal topraklarda savaştıklarını anlamasınlar diye Irak'taki şehirlerin isimlerini değiştirmişler, haritalara eski Yunan'dan kalma adlarını yazmışlardı. Mesela İngilizler Bağdat'a mı çıkartma yaptılar? Hayır, Bağdat değil. Kesipşin'a çıkartma yaptıklarını beyan ederlerdi. Neresi bu Kesipşin diye araştırdığınızda adam akıllı aramak zorundaydınız, zira üç yıkık duvardan ibaretti. Bağdat yakınlarında tarih öncesi ve tabii Yunan, tabii Avrupalı ve tabii İncil'de adı geçen bir harabenin adı olduğunu bulurdunuz. Söylediğim gibi Irak da Irak değil Mezopotamya'dır. Irak Mezopotamya'nın yerel adı diye küçümsenir. Rodoplu, biz bu oyunu Napolyon zamanında görmüştük demişti. Napolyon Mısır'ı ele geçirmeye karar verdiği zaman yaptığı ilk iş geçmiş ve yaşanan zamanı geçmişin lehine değiştirmeye kalkmak olmuştu. Bakınız Edward Said, Orientalizm sömürgeciliğinin keşif yolu. Jean-Baptiste Joseph Freud'un bir Mısır tasviri vardır. Mısır eski dünyanın merkezinde yer alır. Bu toprak büyük bir geçmişin anıları ile doludur. Sinesinde taşıdığı sayısız eserleriyle bir sanat vatanıdır. Eski çağlarda kralların oturdukları saraylar ve tapınaklar bugün hala insanoğlunun gözleri önündedir. Truva Savaşı'ndan önce Homer'e, Likurj, Solon, Pitagor ve Platon'un yaşadıkları çağların ötesinde inşa edilmiş bu tapınaklar, en parlak çağlarında bilim, din ve kanunları incelemeye koşan insanlarla dolup taşıyordu. İskender bu ülkede gözler kamaştıran bir şehir kurmuştu. Uzun yıllar ticaret cenneti olarak yaşayan bu şehir, Pompei, Sezar'ı, Mark Antony'u ve Augustus'u görmüş, onlarla birlikte Roma'nın ve bütün dünyanın kader çizgisinde söz sahibi olmuştu. Bu ülkenin en üstün yanı ulusların geleceğini tayin eden muhteşem hükümdarları kendisine çekmesidir. Batı'da ve Asya'da hiçbir siyasal güç yoktur ki bakışlarını Mısır'a çevirmesin ve onu tabii haliyle kendisine düşen bir pay saymasın. Görüyorsun değil mi? Mısır'ı Şark tarihi içinde işgal ettiği uyumlu ve anlamlı yerinden nasıl da çekip alıyorlar? Nasıl da ona Avrupa tarihi içinde olmasa bile dünya tarihi içinde kendi istedikleri şekilde yer biçiyorlar? Bu satırların altına herhangi bir İngiliz Mısır'ı Mezopotamya yapıp imza atabilir. Zaten canım, oryantalizm İngiltere ve Fransa'nın doğuya karşı özel bir ortaklığıdır. Petrolü bize bırakacak değillerdi ya. Anladığım kadarıyla Kürtçeyi ortaya çıkaranlar da onlar. Süleymaniye'de Kürtçenin resmi dil olarak kullanılmasını binbaşı A.B. Solay'ın üstün gayretlerine borçluyuz diyor. Yüzbaşı hey, güler misin, ağlar mısın? Ve tabii bu yüzbaşının başı ırkçılığın serpildiği, gürbüzleştiği Şiyonizm'den Nazizm'e kadar her türlü ırkçı sapıklığın çiçeğe durduğu yüzyıldır. Kürtler bugüne kadar korundularsa onlar da tıpkı Türkler gibi okumayan bir ulus oldukları için korundular. Rodoplu bunda yanılıyordu. 90'lı yılların başında Musa Anter'in hatıratı yayınlandı. Diyebilirim ki Türkiye'de ilk folklor grubunu biz kurduk. Bu gecelerimize o kadar ehemmiyet veriyorduk ki o harp yıllarında, İkinci Dünya Harbi, Ankara'daki İngiliz-Alman elçiliklerini de davet ettik. İngiliz elçisi gelmedi ama Alman Büyükelçisi Van Papen ve daha sonra Leningrad Harbi'nde ölecek olan muhteşem kızı geldiler. Ben onları karşıladım. Almanca hoş geldiniz dedim. Von Papen elimi tutup bırakmayarak kendisine ve kızını şöyle tanıttı. Seinin Enkel von Papen, Aunt Sein Enkel Schwester. Tabii burada o zamanki Alman doktrinine göre Kürtleri Alman ırkına en yakın soy olarak kabul etmelerinin de etkisi vardı. Fakat son zamanlarda Muş yöresine yaptığım bir gezide bir Kürt aşiretine rastladım. Aşiretin adı Alman'dı. Tiplerine baktım, hakikaten çoğunluğu Cermen tipindeydi. Zaten Arap, Acem ve Türklerden uzak kalan saf Kürt aşiretlerinin çoğunluğu Cermen tipindeydi. Örneğin Bohtan ve Şirvan bölgeleri gibi çoğu uzun boylu, mavi gözlü, beyaz tenli ve sarışındırlar. Doğal olarak bu saf Kürt aşiretleri kendilerini çevreleyen doğulu ırklarından çok üstündüler. Sözünü ettiğim Yüzbaşı Hey'in 1921 tarihli kehanetine bakın. Kürtlerin ulusal bilinçlerinin uyandığı ve birleştikleri gün, Türk, İran ve Arap devletleri onların karşısında ufalanıp toz olacaklar. Yeri gelmişken Rodoplu, Madame Mitterrand'ın Diyarbakır'ı çok güzel bulduğunu öğrenecek kadar yaşamadı. Ben Diyarbakır'ı çok güzel buldum. Aman madam, siz ki Avrupa'nın bir nolu hanımısınız. Fakir Diyarbakır'ı nasıl güzel buluyorsunuz? Bak nasıl, dün gece herkes uyuyordu. Ben ve arkadaşlarım şöyle bir şehri gezelim dedik. İnan ki Diyarbakır'ı gezerken sanki taşları toprağı benimle konuşuyordu. Bu tarihi ve şerefli şehir güzel olmaz da ne olur? Paris'imiz Avrupa'nın en eski şehirlerinden sayılır. Ama bugün ancak 900 yaşındadır. Ama bir de tarihin anası olan Diyarbakır'a bak. İnsanlar onun yaşını tespit edemezler. Belki 5000, belki de 10000 yaşındadır. Madam, tarihin anası deyiminin Napolyon'dan bu yana Kahire için kullanıldığını biliyor olmalıydı. Şunu da ekleyeyim. Rodoplu Musa Anter'in hayırsever ve muhterem Kürt anası Madame Mitterrand'ın elini öpüp başına koyduğunu görecek kadar da yaşamadı. Ne kadar ironik değil mi diye sürdürmüştü. Kürtlerin de tıpkı bizim gibi okumadıkları için korunmuş olmaları. Ama hepimiz o kadar şanslı değiliz. Şiran'a tercüme etmekten hicap ettiğim şeyleri hatırlıyorum. Mesela bir hüküm vardı. Doğu halkları, özellikle de Kürtler gibi yabani ırklar, tabiatları itibariyle modern demokratik hükümet biçimlerine uygun değillerdir. Ve garip olsa da doğrudur ki, bir İngiliz siyasi subayının yönetimi ne kadar dolaysız ise, adam halk ve aklı selim sahibi, yerel ekabir tarafından o kadar sevilir. Her rastladığımda sövüyordum. Halt etmişsiniz siz. kişisel bir hakaret olarak alıyordum, anlıyor musun? Ve ben biliyorum ki Batı bugün de aynen öyle düşünmektedir. Türkler, Kürtler ve Araplar için kullanılan sıfatlar neredeyse kelimesi kelimesine aynıdır. Şu farkla ki, üçümüzden birinden bir çıkarları olduğunda araya bir iki övücü kelime sıkıştırırlar ve biz bayılırız canım, hem de nasıl bayılırız. Neyse. Söylediğim gibi kızlar akranlarına fark atabilecekleri donanıma sahip olsunlar istiyordum. Kimse onlara yan bakamasın istiyordum. Ve bu kimselere sadece şu sınıf Türkler, bu sınıf Türkler değil, Batılılar dahildi. Deyiş yerinde ise ne yüzbaşı heyi ne de onun çağdaş çeşitlemelerini yemesinler istiyordum. Donanım dediğim şey öğrenim olduğu kadar sosyal eğitimdi de. Bu bakımdan giyimlerinden sofra adabına kadar her şeyin en iyisini öğrensinler ve sahip olsunlar istiyordum. Ne ki bütün bunlar bir kol boyu uzakta olmasına rağmen asla avuçlarının içine alamayacaklarmış gibi duran şeylerdi. Ben de bir tür moral dopingine başladım. Özellikle de ezildiğini sandığım çiçeğe. İstemeye devam etmesini söyledim. Maddi manevi isteklerine kavuşmasının hayal olmadığını söyledim. Başarabileceğini söyledim. Yapması gereken tek şey ne pahasına olursa olsun kendisini hayat için silahlandırmaktı. Geleceği için silahlandırmaktı. Derin bir nefes al, suyun üstüne çık çocuğum. Yapabilirsin. İngilizce de öğrenebilirsin, Fransızca da. Yurt dışında da okuyabilirsin. Burs da bulabilirsin. İş ki, sahiden ta gönlünden iste ve bedelini ödemeye hazır ol. Bedeli deliler gibi çalışmaktır. Bizim gibi parayla doğmamış insanlar, birkaç kuşağın işini tek kuşakta yapmak zorunda kalırız. Ama olmayacak şey değildir. İş ki iste. Üstelik senin bir avantajın var. Daha şimdiden iki dil, üstelik biri Indo-Avrupa dili diye italik diyorum, biliyorsun. Üçüncüsünü eklemen daha kolay olacaktır, göreceksin. O gün, sen git çocuğum dedi kapıdan geri dönen çiçeğe. Sen git, ben ütülerim. Ben ütülerim bir misafirin lafı olamazdı. Şirana baktım, etkilenmiş gibi bir hali yoktu. Feride ütüler dedi, seslendi. Feride, çiçek gitsin mi kalsın mı bilmiyormuş gibi dikiliyordu. Günay'ın başıyla sen git ben bakarım işareti yaptığını, küçük kızın yüzünün sevinçle aydınlandığını gördüm. Ben onun yaşındayken ekmek almaya gönderileceğim anı heyecanla bekler, çaktırmadan hazırlanırdım. Sokak yasaktı. Evden çıkmanın tek yolu buydu da ondan. Günlük ayakkabılarını giymek üzereyken vazgeçip yenilerine hamle yaptığını görmedin mi? Aynaya fırlattığı bakışı Rodoplu italikliyordu. Feride Şiran bağırıyordu. Çocuk televizyon seyrediyordu dedi Günay. Bırak seyretsin, ben ütülerim. Feride öfkelenmeye başladığını görebiliyordum. Bunu bana zahmet olmasın diye yapıyorsan yapma dedi. Günay onun da öfkelenmeye başladığını şaşırarak görüyordum. Kazık kadar ben burada dururken küçücük bir kızın ütüyle boğuşmasını seyretmek yeterince zahmetli zaten. Şıran'ın böylesi bir duyguya aşina olmadığı bakışlarına oturan boşluktan belliydi. Sustu. Rodoplu uzandı, gömleği aldı. Şimdi bu çok basitmiş gibi görünen olayın bir de ikinci safhası vardı ki Günay'ın öğrenler nezdindeki yerini anlamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm için anlatmalıyım. Nalan, Apo'nun karısı tam o sıralarda geldi. Rodoplu'yu ütünün başında gördü. Ve o anda yüzünde oluşan ifadeyi ancak ve ancak bir kadın bir diğer kadına ilişkin olarak takınabilirdi. Bundan eminim. Haklısın dedi Günay. Alaylı bir ifadeydi. Ve buna ne işgüzarlıktan, Şiran abime yaranmaya mı çalışıyorsundan, başka işin mi yoktan, gericiye kadar bir yelpazeyi kaplıyordu değil mi? Öyle, seni pek sevmiyordu galiba. Hayır, düşmanlığı demeyelim de husumeti vardı. Sert bir insandı biliyor musun? Sert ve inatçı. Ne gibi? Mesela bir gün nerelisin diye sormuştum. Normal bir insan Ankaralıyım, Haymanalıyım der değil mi? Nalan öyle demez. Nereli olacağım? Haymanalıyız. Ya da çocuklar tabağına yemek koyarlar, perhizine uygun değilse azarlar. Bunu yemediğimi bilmiyor musun? ve her zaman perhizdeydi. Her zaman hastaydı, ülser. Ve ülserlilerin başta ekşi yüz ifadesi olmak üzere diğer huysuzluklarının tümü vardı. Şimdi tabii ölenlerle birlikte yaşamanın hiç de kolay olmadığını görebiliyordum. Sürgit bir tren istasyonundaymışsın gibi her şeyin her an kalkın gidelim dediği bir ortamda yaşadığını düşün. Girenin çıkanın belli olmadığı, her an onlarca misafirin ve de habersiz gelebildiği, hiçbir şeyin koyduğun yerde durmadığı, zaman dahil kendine ait hiçbir şeye sahip çıkamadığın bir eve. Herkes her an alarmda gibiydi ve gerçekten de her an bir kriz yaşanırdı. Büyük aile, sülale olmanın getirdiği ve fert sayısı ile doğru hatta geometrik oranda artan hastaneden hapishaneye, düğünden ticarete kadar dert çeşitlemesi, ağ olmanın sorumluluğu, tedarikçi olmak zorunluluğu, kimseyi kendi istimaline bırakmıyordu. Nalan kendisini korumaya almasaydı bir tek satır dahi okuyamazdı, bundan eminim. Okumaya pek meraklı olduğu için söylemiyorum. Dönemin çoğu devrimcisi gibi okuyacağını okumuş bitirmişti, anlıyor musun? Ama mesela raflarına özenle serdiği naylon örtüleri, limon sıkacağını da koruması gerekliydi. Çünkü zaman dahil her şey herkese aitti. Nalan'ın kendisini korumaya almasının bencilliğe benzer tezahürleri herhalde kaçınılmazdı. Benim gözlemlediğim onun da bu hizmet edilecekler hiyerarşisinde yer almış olmasıdır. Çocuklarla kurduğu ilişki bir abla bir yengenin koruyucu, esirgeyici ilişkisi değil, eşitlikmiş gibi görünen ama çocuklar çocuk olduğu için aslında onların kullanımı ile sonuçlanan bir ilişkiydi. Şimdi buna bir tutamda ilericilik, kadın erkek eşitliği, efendim devrimci feminizm ekle. Bu demektir ki kimse Nalan'dan sırf kadın olduğu için yemek pişirmesini bekleyemezdi. Yine aynı gerekçelerle kimse Nalan'dan evi temizlemesini bekleyemezdi. Dikiş gibi, örgü gibi becerilerde devrimci kızların işleri arasında olamazdı. Şu halde Nalan'dan geleneksel bir evin günlük faaliyetleri içinde rol alması beklenemezdi. Şimdi tabii hiçbir şey yapmıyor olmak da olmazdı. O da yapılanları küçümsemek, yapılanlardan pay almamak yoluna gitti. Ne gibi? Annenin uzun uzun pişirdiği kaburga denilen bayram yemeğinden tatmamak gibi. Çiğ köfteyi ağzına koymamak gibi. İnsana yemeğini yemediğin bulaşığını yıkatmazlar değil mi? Ya da aile kadınlarının birbirlerine heyecanla gösterdikleri yeni bir örgü modeli ile ilgilenmemek gibi. Günlük hayatı biraz renklendirecek, her şeye rağmen biraz mutluluk getirebilecek hiçbir faaliyeti yüreklendirmemek gibi. Tabii bunda yaşadığımız günlerin de katkısı vardı. Mesela Çiçek ile Feride Nalan'ın bir iş yapmaları gerektiğini düşündüğü bir zamanda hasbelkader Ajda'nın yeni kasetine dalmışlarsa pekala da devrimcilerin öldüğü bir günde neşelerini bulmaya çalışmakla suçlanabilirlerdi.